Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kariya suresini dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet, nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 2 Aban 1404, Hicri Kameri 2 Cemadüvel Evvel 1447, Miladi 24 Ekim 2025 Cuma. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve siyasi yorumun ardından sırasıyla Ruz ve Caddesi İstasyonu podcast'ı İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar ve Neço Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. İran'dan Sinis rejimin Güney Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarına kınama geldi. Hatemi, dünyadaki gerçek teorist bugün Trump'tır. Medvedev, Trump Rusya ile savaşa girdi. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi, Sivris Tecim barış ve güvenlik için ciddi bir tehdittir. Enhale, Hamas'ın ateşkesi bağlılığı İsrail'in anlaşmaya bağlılığına bağlıdır. İsrail rejimine Güney Lübnan'a drone saldırısı düzenledi. İsrail yerleşimciler Filistinlilerin araçlarını yaktı. Şimdi haberler. Tahran geçici Cuma imamı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Siyonist rejimin suçlarına ortak olmasına ve bu ülkenin bölgedeki politikalarına değinerek şöyle dedi: "Eğer dünya gerçek teoristi tanımak istiyorsa o kişi Trump'tır." Muhabirimizin haberine göre Hüccetül İslam Ahmet Hatemi bugün Tahran'daki Cuma hutbesinde şunları söyledi: "Trump, Şehit Süleymani'yi, Şehit Tahranci'yi ve Şehit Abbas'ı şehit etti ve DAEŞ'ı kurdu. Devrim rehberi Trump'ın yalanlarını ortaya koydu. Terörle mücadele ettiklerini iddia ediyorlar ama son iki yılda Gazze'de yaklaşık 70 bin kişiyi öldürdüler. Yaklaşık 21 çocuk hayatını kaybetti. Bu çocuklar terörist miydi? Bu bebekler terörist miydi?" Hatemi şöyle devam etti: "İran'da da binden fazla kişi şehit ettiniz. Bunlar bebeklerdi, çocuklardı, savunmasız kadınlardı. Siz terör ile savaştığınızı söyleyerek yalan söylüyorsunuz." Tahran Cuma Hatibi, Amerika'nın İran halkı ile dostluk iddiasını açık bir yalan olarak nitelendirirken şunları ekledi: "Trump İran halkı ile pazarlık yapmak istediğini söylüyor. Ancak zorbalıkla yapılan bir pazarlık teslimiyettir. Aşura ruhuna sahip İran milleti asla teslim olmayacaktır." Hatemi Amerikalılara hitaben şöyle dedi: "Siz İran'a karanlık ve işkenceci bir rejim dayattınız. Casus yuvalarınız İran halkına karşı komploların merkezleriydi. Sizin gözünüzde kötülüklere karşı duran herkes teröristtir. Ama milletlerin bakış açısı da böyle değildir." Gazze'deki ateşkes konusuna da değinen Hatemi şöyle konuştu: "İki yıl süren acımasız katliamların ardından bu rejim ateşkesi kabul etmek zorunda kaldı. Ancak hiçbir insani yasaya bağlı kalmayan bu rejim ilk günlerden itibaren ateşkesi onlarca kez ihlal etti. Tahran geçici cuma imamı şöyle devam etti. Kısa bir süre içinde ateşkesi 80'den fazla kez ihlal etti. 97 Filistinli şehit etti ve 220 kişiyi yaraladı. Birçok mülteci kampı yerle bir edildi. Ve tüm olaylar Trump'ın ve İngiltere, Fransa, Almanya gibi 20'den fazla ülkenin liderlerinden gözleri önünde gerçekleşti. Bu ülkelerin hepsi Gazze'deki suçlara da ortaktır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Cuma günü Siyonist rejimin Güney Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınadı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, Siyonist rejimin Perşembe günü Güney ve Beka bölgelerine gerçekleştirdiği saldırıları masum sivillerden, aralarında bir okulunda öğrencilerin bulunduğu bazı kişilerin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açan terörist bir suç olarak nitelendirdi ve bu saldırılara da şiddetle kınadı. Bekai şehit ailelerine ve Lübnan halkına başsağlığı dilerken, Siyonist rejimin işlediği suçlardan dolayı yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Siyonist rejimin Amerika'nın tam desteği sayesinde cezasız kalmaya devam ettiğine dikkat çekerek, bu rejimin Lübnan'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik sürekli saldırılarından ve ateşkes anlaşmasını ihlal eden eylemlerin Siyonist rejimin terörist ve yayılmacı karakterinin de açık bir göstergesi olduğunu belirtti. Bekai, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Siyonist rejimin yasa tanımazlığına ve işlediği suçlara karşı sorumluluk üstlenmesi gerektiğini hatırlattı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Kabil Masrat Güzarı, Perşembe günü yaptığı açıklamada Afganistan ile Harirud Nehri üzerindeki ortak su kaynakları konusunda karşılıklı bir anlaşmaya varılması yönünde çabaların da sürdüğünü belirtti. Alireza Bigdeli, Meşhed'de düzenlenen 2. Bölgesel Diplomasi Konferansı'nın kapanış oturumunun ardından yaptığı açıklamada, Harirud su kaynakları konusunda diplomatik temasların Afganistan ile ortak bir anlaşmaya ulaşmayı hedeflediğini itiraf etti. Ancak Sistan ve Belucistan bölgesindeki Hirmand, Nehrine ilişkin konularda 1972 yılında imzalanmış olan ortak su kaynakları anlaşması bulunduğu için İran'ın bu alandaki önceliğinin söz konusu anlaşmanın da tam olarak uygulanması olduğunu vurguladı. Kabil'deki İran Masat Güzarı sınır nehirlerinin hukuki statüsüne ilişkin düzenlemelerin doğrudan Dışişleri Bakanlığı'nın asli görev alanına dahil olduğunu, bu konunun büyükelçiliklerde sınır suları uzmanları tarafından takip edildiğini kaydetti. Bigdeli ayrıca İran Enerji Bakanlığı'nın da ortak su kaynaklarından incelenmesinden sorumlu bir temsilcisi bulunduğunu, bu çerçevede gelecek hafta bir heyetin ortak su kaynakları ve su haklarını incelemek üzere Kabil'e gideceğini bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Perşembe günü Siyonist rejim parlamentosu kendisi tarafından kabul edilen Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin kararı, Birleşmiş Milletler şartının amaç ve ilkelerinin açık bir ihlali olarak nitelendirdi ve şiddetle kınadı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, Knesset'in Batı Şeria'yı ilhak kararını Siyonist rejimin sömürgeci ve suç niteliğindeki yayılmacılığının yeni bir adım olarak değerlendirdi. Bekai, bu girişimin Filistin halkının temel öz belirlemenin hakkının da 8-10 yıldır sistematik biçimde ihlal edilmesinin devam olduğunu ve uluslararası hukukun emredici kurallarına özellikle ulusların kendi kaderine de tayin hakkına aykırı bulunduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Gazze'de süren soykırım ile eş zamanlı olarak Batı Şeria'da yaşanan ağır insan hakları ve insancıl hukuk ilkelerine dikkat çekerek Siyonist rejimin Büyük İsrail yanılsamasını yeniden gündeme getirmesi, yeni yerleşim birimleri inşa etmesi ve Knesset'te yeni kararlar almasının rejimin Filistin topraklarından tamamında kapsamlı bir etnik temizlik planını uygulamaya koyduğunun açık göstergesi olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi ve büyükelçisi Filistin'deki durumu ele almak üzere düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Siyonist işgal rejimi bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için açık ve ciddi bir tehdit haline gelmiştir, dedi. Parsudin haberine göre Birleşmiş Milletler Konseyi'nin son toplantısında İran'ın daimi temsilcisi Emir Said İrivani, Siyonist rejim bölgesel ve küresel barış için açık bir tehdit olarak nitelendirirken şöyle konuştu. Bu rejim, kontrolsüz askeri eylemleri ve yaygın savaş suçları ile bölge ve dünyada istikrarsızlığın temel unsuru haline gelmiştir. İrevan'ın son 2 yıldır Gazze'ye yönelik benzeri görülmemiş saldırılar soykırım niteliği taşımakta. Bu saldırılarda 20 binin çocuk olmak üzere 68 binden fazla Filistinli şehit olmuştur. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Perşembe günü Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yeni yaptırımları uygulayarak ve Budapeşte'deki Rus mevkidaşı ile görüşmesini iptal ederek Rusya ile savaşa girdiğini açıklarken şunları vurguladı. Amerika bizim düşmanımızdır ve barış yanlısı gibi görünüyor ama oldukça gürültülüdür. Dmitri Medvedev Telegram kanalında yazdı. Trump'ın Budapeşte toplantısını iptal etmesi Amerika'nın ülkemize yeni yaptırımlar uygulaması daha ne olabilir ünlü Tomahawk füzeleri dışında yeni silahları mı gelecektir? Cuma günü İslam Cihat Genel Sekreteri Gazze'de ateşkesi sağlamlaştırmanın Filistinli ve İsrail'li tarafların anlaşma hükümlerine uymasına bağlı olduğunu vurgularken şunları açıkladı. İsrail ateşkese bağlı olduğu sürece Filistinliler de buna bağlı kalacaktır. Ziyade Nahale yaptığı açıklamada Filistinli grupların Kahire'de gerçekleştirdi. Toplantıların ateşkes planını sağlamlaştırmayı amaçladığını ve çabaların tüm tarafların Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları durdurma taahhüdünü garanti altına almaya odaklandığını belirtti. İsrail rejiminin Lübnan'a yönelik saldırılara devam ederken İsrailli dronlar Cuma günü Güney Lübnan'daki Hıyam bölgesine 2 kez saldırı düzenledi. İsrail rejimi güçleri ve yerleşimciler Perşembe akşamı ve Cuma sabahı Batı Şeria şehirlerine ve mülteci kamplarına baskın düzenleyerek Filistinlilerin araçlarını ateşe verdi. Cuma günü bir Japon haber ağı Tokyo'daki Amerikan Büyükelçiliği yakınlarında bir kişinin bıçakla saldırdığı ve bir polis memurunun da yaralandığını bildirdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, kırılgan ateşkes Gazze'de barışın geleceği neden umut vermiyor başlığı altında. Siyonist rejimin Gazze'deki ateşkese uymaması ve bu dar şeritte yaşayan halkın katliamı ile soykırımına yönelmesi bölgede barışın geleceğini belirsiz bir hale getirmiştir. Benjamin Netanyahu, liderliğindeki Siyonist rejim, Trump'ın Gazze planını uzun vadeli güvenliğini garanti altına almak için kararlı bir adım olarak görüyor. Bu plana göre direnişin tamamen silahsızlandırılması ve askeri tehditlerin ortadan kalkması İsrail güçlerinin Gazze'den aşamalı olarak çekilmesinin ön şartı sayılıyor. Parsudel Merhaba Ajansı'ndan aktardığına göre Netanyahu 29 Eylül 2025'te Beyaz Saray'daki basın toplantısında Gazze'nin kalıcı bir güvenlik hattı korunarak silahsız bölgeye dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Buna karşılık Hamas bu planı işgalin sonu değil İsrail rejiminin egemenliğinin devamı olarak yorumluyor. Doha ve İstanbul'daki Hamas liderleri İsrail ordusunun tam çekilmesine dair garanti olmaması ve Filistin özel yönetiminin de sınırlayıcı rolünü gerekçe göstererek bu planı müzakere fırsatı olarak değerlendiriyor. 2023-2025'teki başarısız ateşkes deneyimlerinden kaynaklanan bu görüş ayrılıkları mevcut ateşkesi kırılgan bir anlaşmaya dönüştürmüştür. Bu zıt yorumlar yalnızca planın ikinci aşamasına geçişi durumunu durdurmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni gerilimlerin de zeminini hazırlıyor. İsrail rejimi ise kendi tutumunu meşrulaştırmak için medya ve diplomasi araçlarını kullanıyor. Sonuç olarak bu ateşkes barışçıl olmaktan ziyade geçici ve riskli bir görünüm sergiliyor. Gazze ateşkesinin uygulanmasındaki kritik sorunlardan biri, İsrail rejiminin sürekli olarak İsrail esirlerin cesetlerinin teslimi konusunda bahaneler üretmesidir. Trump planının ilk aşamasına göre Hamas hareketi 28 ölü esirin cesedini 13 Ekim 2025'te kadar teslim etmekle yükümlüydü. Ancak sadece 9'u teslim edilmiş, geri kalanların Gazze'nin enkazı altında kaldığı belirtilmiştir. Hamas İsrail bombardımanlarından neden olduğu yıkıntılarda arama yapmak için özel ekipmanlara ihtiyaç duyduğunu açıklarken, İsrail bunu taahhüde uymama olarak nitelendirmiş ve insan yardımları için refahını kapısını açmaktan da kaçınmıştır. Netanyahu tarafından savunma tedbiri olarak gerçekleştirilen bu tutum, anlaşmanın ihlal olduğu gibi Gazze'deki sivillerin acılarını da artırıyor. Birleşmiş Milletler açlık tehlikesinin hızla büyüdüğü konusunda uyarıda bulunmuştur. Hamas ise İsrail rejimine teslim ettiği bazı cesetlerin aslında Filistin'in sivillere ait olması ile suçluyor. Bu karşılıklı suçlamalar süreci daha da karmaşık hale getiriyor. İsrail'in bahane üretme stratejisi, müzakerelerde başkonsullarını elinde tutma çabasını ve güven tesis etme isteksizliğini göstermektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesinin yeni ve farklı bir anlatımını sunmak istiyoruz. Nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatı. Bu podcast'te sizi adım adım eşlik edeceğiz. Tahran'dan merhaba. Roosevelt Caddesi istasyonuna hoş geldiniz. Tarih canlanıyor ve İran İslam devriminin en tutkulu dönemlerinden birinin anlatılmamış hikayeleri sizlerle buluşuyor. Geçtiğimiz bölümde devrik İran Şahı'nın Amerika'dan ayrılıp Panama'ya gittiğini ve İran İslam Cumhuriyeti'nin resmen iadesini talep ettiğini, ancak bu talebin Washington'un baskısıyla yanıtsız kaldığını söylemiştik. Aynı günlerde Amerika Büyükelçiliğine ait belgelerin ifşa edilmesiyle birlikte olaylar tırmandı ve İmam Hümeyni'nin çizgisindeki öğrencileri ile siyasi hareketler arasındaki çatışma alevlendi. Son olarak İmam Hümeyni'nin Noel mesajı ve Tahran'daki Dünya Kurtuluş Hareketleri Konferansı'nın düzenlenmesiyle İran söylemi ulusal düzeyin ötesine geçerek uluslararası bir ses haline geldi. Ve şimdi bu bölümde yeni konulara geçiyoruz. İran'daki ilk cumhurbaşkanlık seçimleri, Washington'un seçilmiş başkan için umutları ve belgelerin gölgesinde gizli iletişimlerin maceraları gibi. Bu bölüme başlamadan önce iranradio.ir sosyal ağlardaki resmi sayfalarımızı ziyaret ederek bu serinin ve diğer çeşitli podcastlerin tüm arşivine erişebileceğinizi ve yorum ve önerilerinizi bizimle paylaşabileceğinizi hatırlatmak isterim. Yorumlarınız ve önerileriniz bu yolda bize yol gösterici olacaktır. İran-Amerika ilişkileri hakkında şimdiye kadar tartışılan olayların tamamı, devrim sonrası hükümet kurumlarının henüz oluşmadığı ve hükümetin üç kolunun fiilen var olmadığı bir ortamda gerçekleşti. Bu kurumsal istikrarsızlık, Hicri Şemsi, Behmen ayı 1358'de İran İslam Cumhuriyeti'nde ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması ve Ebu'l-Hasan Beni Sadr'in diğer rakiplerine karşı önemli bir farkla seçilmesiyle kısmen aşıldı. Hicri Şemsi 15 Behmen yani 4 Şubat'ta İmam Hümeyni'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı Tahran Kalp Hastanesi kararnamenin infazına ev sahipliği yaptı. Bu andan itibaren Beni Sadr artık bir karar alma grubunun üyesi değildi. Cumhurbaşkanı ve ardından Devrim Konseyi Başkanı oldu ve aynı zamanda askeri kuvvetlerin en yüksek komutasını üstlendi. Washington için bu sonuç umut vericiydi. Çünkü İran'daki hedeflerine siyasi bedel ödemeden ulaşabilecekti. Bu nedenle Beyaz Saray ekonomik yaptırımların gölgesini geçici olarak kaldırdı. Beni Sadr başkanlık kararnamesinin yürürlüğe girmesinden 3 gün sonra Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü William Hoding Carter, diplomasi işe yararsa resmi yaptırım adımlarına gerek yok. Şimdi Amerikalıların istişarelerini gayri resmi koridorlardan resmi kanallara döndürme zamanıydı dedi. Ancak Beyaz Saray'ın umduğu gibi rehine sorununa hızlı bir çözüm yolu kolay olmadı. İslami Şura Meclisi henüz kurulmamıştı ve Cumhurbaşkanı istediği kabineyi oylamaya sunamadı. Ülke kaçınılmaz olarak Devrim Konseyi kabinesi tarafından yönetildi. Geçiş dönemi ne kısa ne de sorunsuzdu. Bu arada başkanın Tahran-Washington davasının çözümü önündeki en büyük kişisel engeli Hicri Şemsi 13 Aban yani 4 Kasım 1979'da Büyükelçiliği devralanlardı. İmamın çizgisini izleyen Müslüman öğrenciler. İmamın çizgisinin ne olduğu ve Amerika ile nasıl yüzleşileceği konusundaki anlaşmazlıkları apaçık ortadaydı. Hicri Şemsi 17 Behmen tarihinde Beni Sadr, öğrencilerin eylemlerini otokratik, mevcut durumu ise hükümet içinde hükümet olarak nitelendirdi. Ertesi gün Keyhan gazetesi yazdığı bir makalede yargısız infazı eleştirdi ve şöyle yazdı. İmamın çizgisi adına meşru hükümetini itibarsızlaştırıyorlar. Beni Sadr'in öğrencilere karşı kaleme aldığı yazı okuyucuların zihninde Cumhurbaşkanı'nın imamın çizgisini izleyen Müslüman öğrencilere karşı gerçek tutumunun ne olduğu konusunda büyük bir kafa karışıklığı yarattı. Okuyucuların Beni Sadr yönetiminde yayınlanan Engelab-ı İslami gazetesinin ofisine teker teker yöneltildiği sorular Beni Sadr'in tutumunu eskisinden daha açık ve şeffaf bir şekilde ifade etmesine yol açtı. Öğrencileri milletin irade ve arzusunun timsali olarak kabul ettiğini ancak eylemlerini imamın çizgisine aykırı bulduğunu ve kabul etmediğini söyledi. Onlara hitaben şöyle dedi. Eğer imamın safındaysanız bu hükümetin çerçevesi içinde hareket etmeye çalışın. Bu hükümet içinde kendiniz için bir hükümet olmaya çalışmayın. Bu iki cephe arasındaki sınırlar rehinelerin Amerikalılar için serbest bırakılacağı vaadini vurguluyordu. Washington, Beni Sadr'in seçilmesinin rehinelerin serbest bırakılmasını vaat ettiğini neden düşündü? ve Bani Sadr gelişinde öğrencileri neden eleştirdi? Bu gizemin cevabı kısmen Tahran'daki CIA istasyonun Bani Sadr'dan bahsetmek için Estillor 1 kodlu kullandığı Amerikan Büyükelçiliğindeki bir odanın sararmış kağıtlarındaydı. Belgelerin anlatımı şöyleydi. 1978 kışı Nofle Chateau Amerikalı bir iş adamı kılığına giren Vernon Cassin adlı bir CIA ajanı Bani Sadr ile tanışır ve ön tanışma gerçekleşir. Devrimin zaferinden birkaç ay sonra 1979 yazında Cassin sahte bir pasaportla Tahran'a gelir. Hicri Şemsi 8, 11 ve 14 Şehriver tarihlerinde Intercontinental Oteli'nde Bani Sadr ile üst üste 3 görüşme gerçekleştirdi. Devrim Konseyi'nin oluşumundan Engelab İslami Gazetesi'nin tirajına ve İran ekonomisi analizlerine kadar her şey tartışılır. Cassin'in vardığı sonuç açıktı. Konuyu kavrama kapasitesi var ancak çalışmayı sürdürmek için başka bir ajan getirilmeli. Amerikan İstihbarat Servisi'nin İran'ın ilk cumhurbaşkanına yakınlaşma konusundaki ciddi açgözlülüğünü ortaya koyan kısa bir cümle. Ancak o zamanlar bu hikayedeki tüm bağlantılar açık değildi. Paris'teki Nofle Chateau ile Tahran'daki gizli toplantılar arasındaki iletişim zincirini kimin bağladığını gösteren belgeler uzun zamandır kayıptı. Ocak 1980'de imamın çizgisini izleyen öğrenciler yalnızca CIA'nin Bani Sadr'e olan açgözlülüğünden bahsediyorlardı. Ancak onu Tahran toplantılarıyla doğrudan ilişkilendiren bir belgeye sahip değillerdi. Ellerinde çoğunlukla tutuklu subaylardan dağınık alıntılar vardı. Bunlar arasında sorgular sırasında Bani Sadr'den kısaca bahseden ve aylık maaş karşılığında işbirliği yapmaya istekli olduğunu söyleyen kıdemli CIA ajanı Tom Aherne de vardı. Ancak öğrenciler için bu açıklama tek başına yeterli değildi. Önemli bir siyasi figürün kaderi yalnızca yakalanan bir ajanın sözlerine dayandırılmazdı. Bu nedenle hikaye gizemini korudu. 1 Nisan 1980 tarihinde rehineler serbest bırakılıp İslami Şura Meclisi Başkanı'nın siyasi yetersizliğini incelemek üzereyken Amerikan Büyükelçiliği'nin odalarında saklanan bir tomar belge ele geçirildi. Bu belgeler arasında Bani Sadr ile Vernon Cassin arasında Tahran'da yapılan gizli görüşmeleri ilk kez doğrulayan kağıtlarda vardı. Bu keşif bulmacayı tamamlayan eksik halkaydı. O zamandan beri bu belgeler resmileşti ve üst düzey yetkililere ulaştı. İran'ın ilk cumhurbaşkanının siyasi yeterliliği üzerine hararetli bir tartışmanın ortasında meclisin açık oturumunda açığa çıkarılacaklardı. Böylece bir zamanlar yalnızca spekülasyon veya dağınık itiraflardan ibaret olan şeyler artık yazılı delillere dönüşmüştü. Öğrencilerin söylemini güçlendiren ve kamuoyundaki soruları daha ciddi hale getiren deliller. Bu İran Cumhurbaşkanı'nın her siyasi hamlesinin veya kararının illaki Amerika İstihbarat Servisi'nden gelen doğrudan emirlerle alındığı anlamına gelmiyordu. Gerçek daha karmaşıktı. Bani Sadr bazen bağımsızlık görüntüsü veren kararlar aldı ancak genel olarak eylemlerinin çoğunun pratikte sonucu Washington'un lehine oldu. Örneğin imamın çizgisini izleyen öğrencilerle sürekli çatışmaları İran'ın iç siyasetini böldü ve uluslararası alanda Tahran'ın Amerika'ya karşı devrimci birliğinin bozulduğu mesajını verdi. Ekonomik alanda ise İran varlıklarının Amerikan bankalarından transferinin duyurulması gibi maliyetli ve aceleci kararlar Washington'a bu varlıkları bloke edip kendisine karşı yeni bir baskı aracı olarak kullanma bahanesi verdi. Aynı görüntü diplomatik alanda da tekrarlandı. Güvenlik Konseyi kararı çıkmadan hemen önce Bani Sadr'in Dışişleri Bakanlığı'ndan ani istifası, Amerika'nın krizi daha üstün bir konumdan ele geçirmesine olanak sağladı. Hatta Bani Sadr'in emriyle Amerikan karşıtı görünümüne rağmen Tabas çölünde Amerikan uçaklarının kalıntılarının bombalanması bile İran'a karşı Amerikan eylemlerine dair birçok belgeyi yok etti. Başka bir ifadeyle Bani Sadr'in tüm davranışları CIA'nin planladığı senaryoyla ilişkilendirilmese de eylemlerin çoğunun Beyaz Saray'ın çıkarlarıyla örtüştüğü inkar edilemezdi. Anlatı savaşı tam da bu noktada yoğunlaştı. Halkın seçtiği Cumhurbaşkanı devrimin ilkelerinde ısrar mı ediyordu, yoksa bilinçli veya bilinçsiz olarak düşmanın konumunu güçlendirmeye mi yardımcı oluyordu? Bu soru toplumun zihninde ve devrimci güçlerin dilinde tekrarlandığı ve boyutları ancak belgelerin ifşa edilmesi ve tarihin dikkatlice yeniden okunmasıyla netleşen bir çatışmayı tetikledi. İran'daki seçim telaşının ortasında haberler dünyayı sarstı. 13 Kasım'da Büyükelçilik binasında bulunamayan veya konsolosluktan ayrılan 6 Amerika Büyükelçilik çalışanı Kanada pasaportuyla gizlice İran'dan ayrıldı. Operasyon özü CIA tarafından tasarlanmıştı. Operasyon Argo adlı bir projeye sahip bir film ekibi kisvesi altında yürütüldü. Operasyondaki iki kilit isim, sahtecilik ve kılık değiştirme ustası Antonio Mendez ve güvenlik çıkış uzmanı Ed Johnson'du. Sahte pasaportlar ve Kanada'dan aldıkları giriş damgalarıyla Tahran'a girdiler ve 21 Ocak 1980 sabahı 6 Amerika ile birlikte Mehrabad Havalimanı'ndan ayrıldılar. Aynı gün Kanada Büyükelçisi Kenneth Taylor, Tahran'dan ayrıldı ve Ottawa, Tahran'daki Kanada Büyükelçiliğinin geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Ancak Batı medyasının Argo operasyonunu kahramanca görüntülemesinin ardından daha karmaşık bir gerçeklik gizliydi. 6 diplomatın ayrılmasından sadece birkaç gün sonra Time ve Newsweek gibi yayınlar manşetlerini Kanada bayrağının fotoğrafları ve övgü dolu başlıklarla doldurdu. Amerika ile Kanada arasındaki sınır şehri Detroit'te "Cesaretleriniz için teşekkürler Kanada" yazılı büyük reklam panoları dikildi. Bu görüntüler kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açtı ve CIA destekli bir istihbarat operasyonunun kamuoyunun gözünde insani bir eylem olarak algılanmasına sebep oldu. Ancak tam da bu noktada İran Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı ve Kanada hükümetine de sunulan mektup, Batı'daki çifte standartlara işaret ediyordu. İran hükümeti, Batılı hükümetlerin bir yandan İran İslam Cumhuriyeti'ni sırf büyükelçiliğe el koyma ve Amerikalı diplomatları tutuklama nedeniyle uluslararası hukuku ihlal etmekle defalarca suçlamasına, diğer yandan aynı hükümetlerin Argo harekatı sırasında sahte pasaportlar düzenlemesini ve Batı'daki hiçbir mahkemenin İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi mühürlerinin sahtesini yapmayı ve yabancı uyrukluların İran topraklarından yasa dışı çıkışını uluslararası hukukun ihlali olarak görmemesine itiraz etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin ikinci itirazı Batı hükümetlerinin insancılık ilkesine ilişkin tutumuyla ilgiliydi. İran, Batılı hükümetlerin bir yandan 6 Amerikalının hayatını kurtarmak için diplomatik kuralları ihlal etmeye hazır olduğuna, diğer yandan da İran İslam Cumhuriyeti SAVAK tarafından işkence ve cinayete kurban giden binlerce kişi için Devrik Şah'ın iadesini talep ettiğinde aynı ülkelerin insancılık ilkesini görmezden geldiğini inanıyordu. İran'ın Şah'ın iadesi talebine Washington'un cevabı tek bir cümleydi. İran ile bir iade anlaşmamız yok. Sanki binlerce İranlının hayatı Batı'nın insan hakları ölçeğinde 6 diplomatın hayatından daha değerli değilmiş gibi. Bu çelişkiler hikayenin basit bir sinematik kaçış olmadığını, siyaset ve medyanın büyük güçler lehine yasal ve insani standartları yeniden tanımlamak için birlikte çalıştığı bir arena olduğunu gösterdi. Renkli reklam panoları ve gösterişli manşetler, Batı dünyasında uluslararası hukuk ve insani yardımın evrensel ilkelerinden ziyade siyasi araçlar olduğu acı gerçeğini gizlemek için sadece bir perdeydi. Argo sadece bir operasyon değildi. Beş göz olarak bilinen beş İngilizce konuşan ülkenin yani Amerika, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda İstihbarat ittifakının bir işaretiydi. Büyükelçilik baskısından sonra 5 ülke arasındaki işbirliği katmanları, veri alışverişinde pratik eylemlere kadar geniş bir yelpazede arttı. Bu dönemdeki İngiliz-Amerikan işbirliğinin bir örneği, Tahran'daki İngiliz istihbarat görevlisi David Ridaway'in doğrudan Amerikan erişimindeki boşluğu doldurmasıydı. Rehinelerin kişisel yazışmalarını dinlemekten, öğrencilerle saha bilgilerini elde etmek için sınırlı iletişim kanalları açmaya kadar. Başka bir örnekte Amerikalılar hem İran'daki yeni durumu anlamak hem de büyükelçilik çevresinde saha keşfi yapmak için İngilizlere İslam ve Şii çalışmaları profesörü Nasreddin Sahabezzamani'yi tanıttılar. Yıllarca Avrupa'da eğitim görmüş, yabancı dillere hakim ve daha önce Amerikalı diplomatlara İslam devriminin doğası hakkında sayısız analiz sunmuş biriydi. Büyükelçinin ele geçirilmesinin ardından bu rol doğrudan İngiliz istihbarat ağına devredildi. Bu devir, Batı istihbarat servislerinin yalnızca veri alışverişiyle yetinmediğini, aynı zamanda insan kaynaklarında paylaştığını gösteriyordu. CIA ve MI6 arasındaki ilişkide siyaset artık salt ulusal değildi. Çok uluslu bir boyut kazanmıştı. Bu dönemde imamın yolunu izleyen öğrencilerin açıklamalarının kamuoyunda benimsenmesi göz önüne alındığında herhangi bir siyasi toplantı İran içinde siyasi bir depreme dönüşebilirdi. Basın dosyası en tartışmalı dosyalardan biriydi. Büyükelçinin basınla ilgili belgeleri bazı editör ve yayın yönetmenlerinin Amerikan tarafıyla bir araya gelerek içerik yönetimi veya lojistik destek konularını görüştüğünü gösteriyordu. Bu belgelerin televizyonda okunması bir sokak protestoları dalgasına yol açtı. Bazı yayınlar askıya alındı veya kapatıldı. Bazı yayınlar ise belgeleri tek taraflı, küçültülmüş veya çarpıtılmış olarak nitelendirerek öğrencileri yasal usulsüzlüklerle suçladılar. Bunlar arasında Bazargan hükümetinde rehberlik bakanı olan Nasser Minaçi davası en tartışmalı ifşaatlardan biriydi. Büyükelçilikten çıkan belgeler Minaçi'nin Amerika Büyükelçiliğinin siyasi kanadı üyeleriyle birçok kez bir araya geldiğini ve onlarla önemli konular hakkında görüşmeler yaptığını gösteriyordu. Bu görüşmeler bazen Özgürlük ve İnsan Haklarını Savunma Derneği'nin faaliyetleri kisvesi altında, bazen de John D. Stempel, gibi diplomatlarla özel görüşmeler şeklinde gerçekleşiyordu. Bu belgelerden birinde Amerikalı ajan, geçici hükümetin temel sorunu Ayetullah Hümeyni'nin Amerika'ya bakış açısıdır diye yazmıştı. Ve Minaçi de bu ifadeyi doğrulayarak Bazargan'ın devrimci liderin Amerika'ya karşı mücadelesini sürdürmesini engelleyebileceği umudunu dile getirmişti. Birçokları için bu belgenin yayınlanması yumuşak casusluktan başka bir şey ifade etmiyordu. Çünkü Minaçi yalnızca kişisel görüşlerini aktarmakla kalmamış, aynı zamanda Amerikalılara geçici hükümetinin iç işleyişiyle ve devrimci güçlerin temel yapısal farklılıkları hakkında bir analizde sunmuştu. İmamın öğrencileri buna stratejik bilgi sağlamak diyordu. Minaçi ifşaatın ardından her şeyi hemen yayımladı. Belgelerde yer alanların ya büyükelçilik ajanları tarafından uydurulduğunu ya da dostane görüşmelerin yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını söyledi. Ancak birkaç saat sonra bir tutuklama emri çıkarıldı ve geçici hükümetin Kültür Bakanı kısa süreliğine gözaltına alındı. Bu tutuklama siyasi atmosferi alevlendirmeye yetti. Bazargan, Beni Sad ve Özgürlük Hareketi cephesinden bazı önemli isimler, öğrencileri yasal işlem yapmadan açıkça ifşalarla siyasi figürleri itibarsızlaştırdıkları için sert bir şekilde eleştirdi. Ancak sokaklarda farklı bir tablo ortaya çıktı. Bazıları bu ifşayı Amerika'nın önceki hükümet ve hatta geçici hükümet üzerindeki derin nüfuzunun bir işareti olarak gördü ve sızmacılara karşı sloganlar attı. Kamuoyu için Minaçi davası sadece münferit bir dava değildi. Devrimin hala Amerikan istihbaratı ve siyasi ağlarından arınmakta olduğunu açık bir uyarısıydı. Son olarak Devrim Konseyi atmosferi sakinleştirmeye karar verdi. İfşaların radyo ve televizyonda canlı yayınlanmasını yasakladı. Tüm belgeler önce yetkili adli makamlara sunulmalı ve yasal işlemlerin ardından kamuoyuna açıklanmalıydı. Değerli dostlar, dinlediğiniz şey Washington'un ücretsiz bir çözüm umudunu güçlendiren başkanlık seçimlerinden anlatıların yeniden anlatıldığı Roosevelt Caddesi İstasyonu belgesel podcastinin bir başka bölümünü dinlediniz. Ancak henüz tam olarak resmileştirilmemiş devlet kurumları, imamın çizgisinin farklı yorumlanması ve büyükelçilik belgelerinin gölgesi, denklemi daha da karmaşık hale getirdi. Esti Lur Van'dan Argo'ya, İran'ın Ottawa'ya karşı hukuki muhtırasından Beş Göz İttifakı'na kadar bu bulmacanın her parçası Anlatılar Savaşı'nın sadece Tahran ve Washington'da değil, küresel bir hizmet, medya ve kurumlar ağına da örüldüğünün gösteriyordu. Gelecek bölümde müzakere kanallarının resmileştirilmesi sürecini ve ilk mecliste açılan yeni arenaya bakacağız. İran'ın iç siyasetinin dış ilişkilerde yeni bir ağırlık kazandığı yer. Bu yolculuğun geri kalanını dinlemek ve tüm program arşivine erişmek için iranradio.ir ve İran Radio sayfalarını ziyaret edin. Bir sonraki istasyona kadar hoşça kalın. We'll be right back.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti döneminde insanları dini konularda ve sorumluluklarında yönetme ve yol gösterme görevinden kimlerin sorumlu olduğunu gözden geçirmek istiyoruz.
İnsanların sosyal yaşamı ve bireysel ve manevi açıdan erdemi, bazı geniş kapsamlı ve mükemmel yasaların yanı sıra adil, dürüst ve iyi düşünceli liderleri gerektirir. Bundan önce de belirtildiği üzere Allah-u Teala insanların saadetli yaşamı için gönderdiği elçileri aracılığıyla yol haritasını tebliğ etmiştir. Bu sürecin son merhalesinde ise İslam peygamberi beşeriyete saadet yolunu en iyi biçimde gösterecek en mükemmel yol haritasını İslam dini çerçevesinde armağan etti.
Kuşkusuz İslam peygamberinin tebliğ etmek ve yaygınlaştırmak üzere 23 sene emek verdiği İslam yasaları ve ahkamı sadece belli bir zaman ve kısıtlı bir muhatap kitlesiyle sınırlı olmamıştır. İslam peygamberi ve masum imamlar, mükemmel insanların en somut örnekleri olarak yaşadıkları çağda Müslümanları hidayete erdirme görevini üstlenmiştir. Geçen bölümlerde de bu büyük insanları bir bir anlattık ve son birkaç bölümde de beşeriyetin son imamı ve kurtarıcısı İmam Zaman Aleyhisselam'ı ele aldık. Bundan başka Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti ve sebepleri hakkında geçen bölümlerde gerekli açıklamalarda bulunduk. Şimdi burada akla gelen soru, gaybet döneminde insanlar imamlarına ulaşamadıkları sıralarda onların dini referansı olma görevi kimlerin boynuna olduğu ve dini meselelerle ilgili sorularını da kimlerin cevap verdiği sorusudur.
Masum imamların yaşamı ve siyerinden anlaşıldığı üzere bu büyük insanlar dinin usul ve furu gibi ilkelerine aşina olan fakihleri ve alimleri yetiştirme meselesine özel önem veriyordu. Bu alimler Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberinin sünneti ve masum imamların siyerine başvurarak İslam ahkamını elde edebilecek düzeyde yetiştiriliyordu. Bu büyük alimler İslam topraklarının en uzak yörelerine giderek İslam ahkamını insanlara öğretiyordu. İslam ahkamını öğretmenin önemi hakkında İslam peygamberi şöyle buyurmuştur. Eğer bizim izleyenlerimizden biri bizim ilim ve bilimlerimizle aşina ise bildiklerini bizim ahkam ve talimimizi bilmeyenlere anlatması ve din ahkamını onlara öğretmesi gerekir. Bu durumda böyle biri cennette bizimle birlikte olacaktır.
Fakihleri ve hadis rabbilerine başvurmak masum imamların döneminde de yaygın bir adetti. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın imamet döneminde o hazret Medine kentinde yaşıyordu ancak eski Horasan diyarında yer alan Merv gibi uzak yörelerde yaşayan insanlar imamı doğrudan ziyaret edemiyordu ve bu yüzden de meselelerinin cevabını hadis rabbilerinden öğrenmek zorundaydı. Böylece masum imamların döneminde de din alimleri aktif oldukları anlaşılıyor. Din alimleri imamla halk arasında ilmi irtibat kuruyor ve imamlar da insanları din marifini öğrenmek üzere onlara havale ediyordu.
Ancak gaybet döneminde imama ulaşmak mümkün olmadığından bu düzen tamamen altüst oldu. Nitekim yeni dönemde seçkin ve bilge alimlerin rolü daha belirgin hale geldi. Bu alimler rivayet kültürüyle aşina olan ve olayları analiz eden ve yeni ahkamı istinbat eden insanlardı. Rivayetlerde de gaybet döneminde insanların bu alimlere ve hadis ravilerine başvurmaları tavsiye ediliyor. Bu bağlamda İshak bin Yakup adında biri halkın gaybet döneminde karşılaştıkları hadiselere çare bulmak üzere ne yapmaları konusunda Hazreti Mehdi aleyhisselamdan şöyle buyurduğunu naklediyor. Zamanın hadiseleri hakkında bizim hadiselerimizi rivayet edenlere rücu edin. Onlar benim sizin üzerinizde hüccetimdir ve ben de Allah'ın onların üzerinde hüccetiyim.
Dini ahkamı esas kaynaklarından istinbat etmek toplumun tüm bireylerinin uzmanlık alanında yer almadığında, gaybet döneminde de din ahkamını öğrenmek için insanlar fakirlere havale edilmiştir. Bu fakirler fıkıh, hukuk ve İslam ahkamı ve talimi uzman kişilerdir. Bu bağlamda İmam Sadık Aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Hangi fakih nefsini koruyan, dinini koruyan, heva ve hevesini gem vuran, vallaha ve evliyalarına itaat eden biri ise insanlar onu izlemeleri gerekir.
Bu özelliklere sahip olan bir fakihi doğal olarak İslami ilimlerde içtihadı ve uzmanlığı olmayan insanlar izler. Gerçi bu insanlar başka ilimlerde uzman olabilir. Örneğin biri üniversite hocası veya doktor olabilir. Fakat İslami ilimlerde uzman değildir ve bu yüzden bu şartları taşıyan fakihi izlemesi gerekir. Nitekim seçkin bir fakih de tıp ve mühendislik gibi alanlarda hekimin ve mühendisin görüşlerini izlemesi gerekir. Kuşkusuz bu yöntem akıl ve mantıkla bağdaşan yöntemdir.
Masum imamların varlığında insanlar sorularının cevabını doğrudan veya dolaylı bir şekilde imamlarından duyar ve genellikle kısa sürede cevaba ulaşırdı. Ancak şimdi imam gaybet döneminde olduğundan macera başka türlü oluyor. Bu dönemde konunun uzmanları bilimsel yöntemler ve uzmanlıkları ile mevcut hadisleri, irdelemeleri ve gerekli uygun cevapları zamanın şartlarına göre elde etmeleri gerekiyor. Buna göre gaybet döneminde dini koruma ve dini ahkamı elde etme görevi takvalı fakihlerin işidir.
Fıkıh sözcüğü kelime anlamı itibariyle şuur, bilinç ve bilgelik anlamındadır. Fıkıh terim olarak da din ahkamı ve ilimleri bilmek ve buna göre ilahi ahkamı istinbat etme yeteneğine sahip olmaktır. Fakih ise İslami ilimlerde uzman olan, dini ve ilahi ahkamı istinbat etme maharetine kavuşan ve çeşitli konularda İslam ahkamını belirleyebilen ve bir başka ifadeyle dinin helal ve haramını ayırt edebilen kimsedir. Böyle biri hatta İslam peygamberi masum imamlar döneminde yaşanmamış hadiseler hakkında dinin hükmünü teşhis edebilecek ve buna göre uygun çözüm üretebilecek kimse olmalıdır.
Her halükarda İmam Zaman Aleyhisselam'ın gaybet döneminde bilge ve takvali alimler ve fakirler o hazreti vekaleten Müslümanların önderliğini ve dini referansı olmayı üstleniyor ve güçlere yettiğince toplumu İslami hedeflere doğru yönlendiriyor.
Gerçekte İslam'ın büyük alimleri ve fakihleri, toplumun talim ve terbiyesi ve İslami inanç ve değerlerinin korunmasında her zaman en belirgin rolü ifa etmiştir. Bu insanlar çeşitli asırlarda vaaz ve hutbe, kitap ve makale yazmak, medrese kurmak, muhalif inançların elebaşları ile tartışmak ve benzeri durumlarla hareket ederek İslam'ın yaygınlaşması yolunda büyük adımlar atmıştır. Nitekim bu insanların çabaları sayesinde hakikat peşinde olan birçok insan Kur'an-ı Kerim marifi ve İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt'inin ilimlerinden doyasıya yararlanmıştır.
İslam'ın seçkin fakihleri dini her türlü sapmalardan ve bidatlerden korumakta da seçkin rol ifa etmiştir. Bu konuda İslam peygamberi şöyle buyurmuştur. Ne zaman ümmetimin arasında bidatler ortaya çıkacak olursa, alimler ilimlerini aşikar ederek bidatlerle mücadele etmeli ve böylece insanlar bidatlerin konusunda bilinçlenerek doğru yoldan sapmamalıdır.
Gaybet döneminde büyük fakihler İslam dininin muazzam marifinde oluşan mirası korumakta önemli rol ifa etmiş ve İslam'ın beşeriyetin saadeti için en mükemmel yol olduğunu göstermeye çalışmıştır. Gaybet döneminde gizli açık, şeytanlar Müslümanların inancını çalmaya çalışır. Ancak ne zaman cahillik ve hurafenin kara bulutları İslam ümmetinin üzerine yayılacak olursa, alimler devreye girerek insanları aydınlatmaya, cahillik ve hurafe ile mücadele etmeye başlamıştır.
İmam Hadi Aleyhisselam şöyle buyuruyor, eğer kaimin gaybet döneminde onun zuhurunu talep edecek ve insanları ona doğru hidayete erdirecek ve güçlü delillerle dini savunacak ve imanı zayıf olanları iblis ve izleyenlerinin pençesinden kurtaracak alimler olmasaydı, dünyada Allah'ın dinine bağlı hiç kimse kalmaz ve herkes mürted olurdu. Alimler gemi kaptanı dümeni elinde tuttuğu gibi gönüllerin önderliğini üstlenirler ve bu yüzden de onlar Allah katında en iyi insanlardır.
Tarih boyunca birçok fakih ve alimin büyük mücadelelerine ve fedakarlıklarına tanık oluyoruz. Bugün fıkıh, tefsir, kelam, felsefe, ahlak ve diğer İslami ilimlerden bize ulaşan ne varsa bu büyük insanların dini marif alanında verdikleri mücadelenin ürünüdür. Din alimleri bu alanda iki önemli eksende rol ifa ettiler. İlkin, İslami ilimleri asil kaynaklarından yani Kur'an-ı Kerim ve sünnetten elde ederek çekidüzen verdiler. İkincisi, bu ilimleri korumak, her türlü tahrifattan uzak tutmak için ellerinden geldiğince mücadele ettiler.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerleyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Tarihi kaynaklara göre eski İranlılar günümüzde olduğu gibi kurak bölgede yaşadıkları için hayret verici bir şekilde bu doğal eksikliği bu kurak iklimde daha iyi şartlarda yaşamak için tarihi bir fırsata çevirmişlerdir. Onlar bu yolda öyle ilerleyerek başarıya ulaşmışlardır ki eski dönemde tarihi evrelerde ve hatta son asırlara kadar kendi çağdaşları arasında parlamışlardır. Nüfus artışı, kentsel yaşam alanlarının genişlemesi, iklim değişikliği ve kirlilik gibi küresel değişiklikler eşsiz bir ölçü ve alanda yaşanmaktadır. Bu gibi olayların yan etkileri ile mücadele çok zor olurken, en kötüsü ve endişe vericilerinden biri ise gıda güvenliği teminidir. Yapılan tahminlere göre gelecek 25 yılda dünya nüfusunun 2/3 bu sorunu ile boğuşan ülkelerde yaşayacaklardır.
Doğal olarak bu sorunu hafifletmek için yaratıcı yöntemler ve teknolojiler kullanılmalı ve onun yanında ise eskilerin tecrübelerinden yararlanılmalıdır. Böylece çalışılacak olan yöntemler ve teknolojiler daha verimli hale gelirler. Dünya çapında su yönetim metotları insanın uygarlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahiptir. Birçok uygarlık ve medeniyet büyük nehirlerin yanında şekillenmiştir. Buna karşın su eksikliği ise birçok uygarlığı da yok etmiştir. Aynı zamanda kısıtlı su kaynaklarına sahip olan medeniyetler ellerindeki kısıtlı kaynaklarla idare etmeyi öğrenerek su kullanımını çok adil ve dakik şekilde yönetirler. Söz konusu uygarlıklar çok yüksek oranda su yönetim kapasitesine sahipken, su yönetiminde yaratıcı yöntemler arayışında olanlar için ilham kaynağı olabilirler. İran'ın coğrafi açıdan kurak bölgede yer aldığı için yıllık yağış oranı ve su kapasitesine yeterli değildir. Ve üstelik ülke çapında çeşitli bölgelerde yağış oranı da eşit değildir. İran dünyada kara bölgelerinin %1,1'ini oluştururken sadece %0,345 oranında karadaki sulara sahiptir. Üstelik İran'ın birçok bölgesinde yağışlar eşit oranında değildir.
İranlılar eski milenyumlardan itibaren su krizini en iyi şekilde yöneterek bir su faciasına dönüşmesini engelleyebildiler. Murteza Ravendi, İran'ın Sosyal Tarihi kitabında İranlıların kendi topraklarındaki az su kaynaklarını asırlar boyunca yönetimi ve sulama düzenini bir bölümünde kaleme almıştır. Ravendi, İranlıların birkaç milenyum önce su dağıtım ve yönetim konusundaki hayret verici ilerlemelerini şöyle anlatıyor. Sasaniler döneminde sulama teknolojisi sadece batı bölgelerinde değil, söz konusu hükümetin doğu bölgelerinde yani Morgab ve Hilmand bölgelerinde de mükemmelliğe ulaşmıştı. Morgab sulama tesisleri Araplar arasında çok etkili oldu. Öyle ki miladi 8. asırda Basra'da kazılan nehirlerden birine Morgab adı verildi. Buna ilaveten 7. asırda Sistan bölgesinden Mekke'ye giden su bilimcileri bu kentin çevresinde sulama işleriyle uğraşmaya başladılar. Rus bilim adamlarından İranolog Vasili Bartol da Sasaniler döneminde baraj inşaatı ve sulama teknolojisindeki ilerlemeden söz ederken, İranlıların kısıtlı su kaynaklarına ulaşma ve onları hayatta ve çalışmada yönetim tarzlarındaki önlemlerini kayda alıyor.
Kajadar Hanedanı döneminde Japonya'dan İran'a gönderilen ilk siyasi heyetin üyelerinden Nobuyoshi Furukawa, İran'da nüfus ve su meselesi hakkında şöyle yazıyor. İran'ın nüfusu yüz ölçümüne göre azdır, zira su ve sulama şebekesi çok nadirdir ve bu susuz geniş alanlarda tarımcılık yapılamaz. Buna ilaveten geniş alandaki tuzlu ova bu ülkenin geniş bir alanını kapsamış ve bu yüzden İran topraklarının sadece yarısı insanlar ve hayvanlar için yaşanabilir durumdadır. Sanki İran'ın en kalabalık bölgesi kuzeyi ve batısıdır. Furukawa seyahatnamesinin devamında İran'ın özellikle Fars ve Şiraz bölgesindeki tarım ekonomisini inceleyerek İranlıların su temini ve ilgili konularına da işaret ediyor. Örneğin diğer seyahatnamelerde de değinilen İran'ın kanat sistemine değiniyor.
Tahran Radyosu.
Furukawa şöyle yazıyor. Sulamak için nehirler veya ırmakların akan suları veya kanat suları kullanılıyor. Kanat, yeraltı su yoludur ve elle inşa edilir. Gayrimenkul varlıklar olarak sayılır ve her yıl yapılan dip temizleme ve bakımı ise büyük masrafla yapılır. Yağışların az olması ve doğanın cimriliği İran topraklarında hem İslam öncesi ve hem İslam'dan sonra tarımcılar, hükümet ve tüm halk kesimleri için her zaman büyük bir sorun olmuştur. İran tarihinde yağışların az olması, İslami dönemde halkın yağmur namazı ve duasına inanmalarına neden olmuştur. Tarihçiler yağmur talep edilen estesqa namazından söz ediyorlar. Nitekim İbn Haldun bir kitabında buna değinmiştir. Fakat bu da İranlıların su sorunu ile ilgili tek tepkileri değildi.
Amerikalı İranolog Richard Fry, Samaniler döneminde Buhara kentinin genel durum hakkında yaptığı açıklamada İranlıların ileri teknoloji sulama metoduna ve İranlıların Hicri 3. yüzyılda bu konuda dayanışmalarına işaret de şöyle yazıyor. Bazı pratik işlerde Samaniler dönemindeki halk kendi çağdaşlarından daha ilerideydiler. Bunlardan biri sulama ve su dağıtım meselesidir. Zira bölge halkı için su meselesi hayat memat meselesidir. Buhara'nın komşusu olan Samarkand şehri boru su dağıtım şebekesi nedeniyle herkesin dilinde ve Buhara'nın bu açıdan çok geri kalmadığı düşünülebilir. Buhara'da su dağıtma şebekesi çiftçilerin su kullanma tarzı ve halkları ile iç içedir. Bu dönemde karizler sık kullanılmış, pirinç, buğday, tahıl ve pamuk en önemli tarım ürünleriydi. Metinlerde ve kaynaklarda sulama ve duvar işlemede mecburi ve topluca çalışan büyük çiftçi gruplardan söz ediliyor.
İranlılar yeraltı su kaynaklarına ulaşarak kariz, kanat ve baraj inşaatı gibi yenilikleri ile binlerce yıl kendi geçimlerini çiftçilikten sağlayabildiler. Ancak kent ve köylerde de suyu günlük yaşamlarında ve hatta içmek için kullanabildiler. İran platosunda kısıtlı su kaynaklarına ulaşmak ve kullanmak ile sulama sistemleri eski yüzyıllarda yerel alanlarda bir takım hükümet kararları ve örflerden oluşan önemli ve karmaşık yasaların onaylanarak uygulanmasına sebep oldu. Nitekim İran'da Çiftçi ve Sahibi adlı kitabın yazarı Ann Lambton'un da bu konuya değinmesi konunun önemini gösteriyor. Lambton şöyle yazıyor. İran'da su, tarımcılığın en önemli faktörlerinden biri sayılıyor. Bu yüzden sulama ile ilgili örf ve şer'i kurallara dayanan bazı yasaların uygulanması pek de tuhaf değildir.
Lambton şöyle devam ediyor. Kanatlar veya karizler, yani yeraltı su kanalları ise İran'a has özelliklerdendir. İran'da ne zaman ki su yönetimi bu kurak fakat tarım adayıyla topraklarda suyun stratejik öneminin farkında olan güçlü hükümetlerce idare edildiyse siyasi ve sosyal istikrara kavuşarak ardı ardına yaşanan isyanlardan kurtulmuştur. Son asırlarda hüküm süren Safeviler ise bu gruptandır. O dönemde İran'a gelen Fransız seyyah Jean Chardin seyahatnamesinde şöyle yazıyor. Her ilin nehir suyunu bölüştüren ve bunun için maaş olan bir mirabe yani su dağıtma sorumlusu vardır. Chardin daha sonra Safevilerin başkenti İsfahan'da su yönetimi üzerine odaklanarak detaylarını aktarıyor. Onun anlattığına göre İsfahan'da sudan vergi alınıyormuş. İsfahan ve etraftaki arsa ve bahçe sahipleri yılda her cerip yaklaşık yarım hektar arsa için nehir suyun kullanılması nedeniyle 20 sol şaha veriyorlar ve ırmakların vergisi daha azdı. Mirab suyu dağıtan ise önemli memurlardan sayılırdı.
Chardin'in yazılarına göre mirab yani suyu dağıtan kişi için çalışanların tahsil ettiği paralara ilaveten 4000 tuman maaş alıyor. Görevi ise nehirlerin yönetimi, onların kullanım saatini düzenleme ve Zayenderut suyunu İsfahan'ın tüm mahallelerine ulaştırmaktı. Safeviler döneminde ünlü Fransız seyyah ve tacir Jean-Baptiste Tavernier ise kendi seyahatnamesinde suyun tüketim ve bölüştürülme şekline yönelik özeni işaretli, anlamlı bir örnekle konuyu açıklayarak şöyle yazıyor. İran'da genel bir durum olan su kıtlığı ise bölüştürülmesi ve kullanılmasında çok dikkat edilmesine ve suyun da pahalıya satılmasına sebep olmuştur. Her ev ve bahçenin belirli hakkı ve kanalları var ve büyük nehirlerden onlara su veriliyor. Fakat sıradan önce suyun söz konusu özel kanallarına girilmemesine çok dikkat ediliyor. Aksi halde ev veya bahçe sahibi ise kolay şekilde veya az bir ceza ile kurtulamaz. Sıralarından önce cesaret edip suyu kendi kanallarına yönlendiren iki yabancı kişiyi tanıyorum. Onların evleri ve mülklerine el konulacaktı. Eğer şahın özel merhameti olmasaydı kesinlikle cezalandırılacaklardı. Buna rağmen yüklü bir ceza ödediler.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan dinleyebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Bela Öğütleri. Nehcül Belâ'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 10. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. İnsanın fıtri özelliklerinden biri kendini sevmesidir. Tabii ki bu özellik insanların birçok davranışının kaynağıdır. Hatta Allah'a yönelme ve Allah sevgisi bile bu eğilimde gizlidir. Zira her insan en yüksek saadet ve kemale ulaşmak ister. Öyle bir saadet ki hem bu dünya hem ahiret dünyasındaki hayatını garantilesin. Kendini seven insan başkalarının kendisi hakkındaki görüşüne, insanların onun hakkında nasıl bir yargıda bulunduğuna önem verir. Kutsal İslam dini de insanların görüşüne önem verir. Nitekim birçok rivayette şöyle belirtiliyor. Eğer bir insan ölür ve mümin 40 insan cenazesinde hazır bulunarak Allah'ım, biz ondan iyilikten başka bir şey bilmiyoruz ve sen onun durumunu bizden daha iyi bilirsin derse Allah da o ölüye rahmet gözüyle bakar ve şöyle buyurur. Ben sizin onayınızı kabul ediyor ve bildiğim ve sizin bilmediğiniz günahlarını bağışladım. Ayrıca Allah Resulü'nden bir nebevi hadiste şöyle aktarılıyor. Ölümünden sonra mümin insan amel defterinde yazılan ilk şey halkın onun hakkında söyledikleridir. Eğer iyi söylerlerse iyi yazılır, eğer kötü söylerlerse kötü yazılır. İnsanların rızasını kazanmak hem yaşam hem ölümden sonra hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak için en iyi yollardan biri hüsnü muaşirettir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belâ'nın 10. hikmetli sözünde bu konuya değinerek şöyle buyuruyor. İnsanlarla öldüğünüzde ağlayacak, yaşadığınızda ise sizi özleyecek bir şekilde geçinin. Bu sözün en bariz örneği Resulullah Efendimizin kutsal varlığıdır. Zira hem hayattayken hem rıhletinden sonra insanlık dünyasının en sevilen şahsiyetlerindendir. İslam peygamberi halk arasında çok seviliyordu. Öyle ki abdest alırken Müslümanlar mübarek yüz ve ellerinden akan fazla suyu almak için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Hudeybiye anlaşması sırasında Mekke'de Kureyş'in büyükleri kendi temsilciler olarak Urve ile Bin Mesud'u barış anlaşmasını imzalamak için Resulullah'ın nezdine gönderdiler. Kendisi sahabenin Resulullah'a olan derin aşk ve sevgilerini görünce Kureyş büyüklerine şöyle dedi. Ben büyük krallar gördüm. Habeşistan kralı, Roma imparatoru ve Kasra'nın gücünü gördüm ve fakat hiçbirinin konumu ve sevilmesini Muhammed'in sevildiği kadar görmedim. Ben kendi gözlerimle yarenlerinin aldığı abdestinin bir damlasının bile yere düşmesine izin vermediklerini ve teberrük için aralarında bölüştüğünü gördüm. Onlar asla ondan el çekmezler. Bu yüzden Kureyş'in büyükleri bu durumda düşünmeleri gerekiyor. Korkarım onunla muhalefette yenilir ve zillete düşeriz. Bu Resulullah'ın hayattayken ne kadar çok sevildiğinin küçük bir örneğidir. Resulullah rıhletinin ardından daha çok sevildi. Öyle ki tüm düşmanlıklara rağmen milyarlarca insan ona aşk besliyor ve onun peygamberliğine şahitlik ediyor. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belâ'a öğütleri başlıklı programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
Oh, الشيطان الرجيم